Podcast dinle.
Hapar ekranlarından mutlu günler efendim. Bugün 29 Temmuz Perşembe. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönüyle karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca gün boyu paraya yön veren haberleri değerlendiriyor olacağız. Başlıyoruz. Haber özetlerimizle başlayalım. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahmini %14,1 olarak gerçekleşti. Kavcıoğlu enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuz sürecek dedi. Yine öte yandan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu dijital para için de tarih verdi bu toplantıda. Dijital paralarla ilgili çalışmalarımız yoğunlukla devam ediyor. Eylül ayı gibi pilot uygulamaya başlayacağız dedi. Ve ekonomiye güven artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Temmuz ayı ekonomik güven endeksi verilerine göre endeks bir ayda 97,8'den %2,3 artışla 100,1 değerine yükseldi. Endeks böylece 3 yıl sonra 100 eşiğini ilk defa aşmış oldu. Euro bölgesine gidiyoruz. Euro bölgesinde ekonomik güven tüm zamanların zirvesine çıktı. Ülkelerinde ekonomilerin yeniden açılmasıyla bölge ülkelerinde ekonomik güven endeksi Temmuz'da 119'a yükselerek bir rekor kırdı. ABD Başkanı Joe Biden'ın önerdiği 1.2 trilyon dolarlık altyapı tasarısı için kritik bir eşik daha aşılmış oldu. Amerikan Senatosu'nda senatörlerin altyapı tasarısının içeriği üzerinde anlaşmaya vardıklarının açıklanmasının ardından paketin görüşmelerine başlanması için ilk adım da atıldı. Önce piyasalar diyoruz. Küreseldeki son duruma bakacağız. Philip Capital, Yurtdışı Piyasalar Satış ve Pazarlama Müdürü Burcu Kıratlı bizlerle birlikte. Hemen Burcu Hanım'a hoş geldiniz diyelim ve sözü bırakalım.
Merhaba Gözde Hanım, hoş bulduk. Hemen başlayayım ben de. Dün günün en önemli gündemi şüphesiz FED'di. FED yaptığı toplantıda faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi ve ekonomik aktivitenin yönünün virüs gelişmelerine bağlı olduğunu yineledi. Enflasyon ise büyük ölçüde geçici nedenlerden dolayı yükseldi dedi. Varlık alımlarının hızına ilişkin olarak da 120 milyar dolar seviyesine korudu ve ekonomide sağlanan ilerlemenin gelecek toplantılarda değerlendirileceğini belirtti. Karardan sonra bir toplantı yaptı Powell. Burada da tahvil alımlarının azaltılması konusunda büyüklükler, hız ve zamanlama hakkında net bir görüntü vermedi aslında ama zamanın oldukça yaklaştığını söyledi. Başkan Powell şimdilerde hazırlamakta olduğunu söylediği Jackson Hole konuşması için kendisine gelen sorulara bu konuşmanın içeriğini şimdiden paylaşmak istemediğini söyledi. Yani Ağustos sonunda önemli açıklamalar gelme ihtimali var hala ama istihdam piyasasında daha hala yol kat edilmesini söylediği açıklamanın biraz bu da bize biraz daha ötelenebileceğini düşünüyor tahvilinin azaltılmasının. Ayrıca basın açıklamasında enflasyonun geçici olduğunu ifadesi tekrar yer bulsa da Powell konuşmasında enflasyon beklenenden daha inatçı olabileceğini de söyledi. Bu tabii fiyatlama tarafında ilk başta taper fiyatlaması, tahvil azaltımı gibi görünse de USD alımı ve kıymetli madenler ve tahvillerde satış gördük. Sonrasında piyasa henüz zaman olduğunu anladı ve satışları geri aldı. Gerçekten de tahvil alımları azaltılmaya başlandığında programın hızına bağlı olarak kısa süreli bir türbülans olsa da piyasa tekrar toparlanacak gibi gözüküyor. Yani bu haberler Amerika piyasasında çok fazla satışa sebep olmayabilir. Bu sabahki fiyatlamalara baktığımızda da 10 yıllık tahvil getiri eğrisinin çok hafif aşağı kaydığını görüyoruz. Bütün bu konuşmalara rağmen faizin çeşitli vadelerde aşağı kaydığını gösteriyor. Enflasyon beklentileri ise az bir miktar yukarı atmış durumda. Bu altının sevdiği bir ortam aslında. Altının güçlenmesi ve taper için zaman olduğunu anlaşılmasıyla birlikte bu sabah kıymetli metallerde bir alış var gibi. Altında ilk etapta 1830-40 aralığına kadar ulaşabilecek bir rally için alım pozisyonlarını takip edileceğini düşünüyoruz biz de. Benzer şekilde gümüşte de 25-90 hedefli alımlar makul olabilir. Tapering konusunun FED tarafından ötelenmeye devam etmesi dolar endeksi üzerinde baskının artmasına neden oldu ve dolar endeksi 92 seviyesine doğru gelirledi. Burada da 91.50-30 arasındaki ortalamaya kadar hareketi beklemek yerinde olacaktır. Yani biraz daha düşüş olabilir. Bugün ekonomik takvimde ikinci çeyrek büyümesi gelecek Amerika'da. Piyasa beklentisi geçen senenin aynı çeyreğine göre %8,5 büyüme olduğu yönünde. Amerika'da bir başka da gelişme Biden'ın senatodan geçirme çalıştığı altyapı ödeneği. Her iki tarafın senatörlerinin anlaşması sonucu 550 milyar dolarlık plan onaylanacak gibi gözüküyor. Bu sebeple burada da Amerika'da altyapı hisselerinin ilgi çekici olabileceğini düşünüyoruz. Bir başka veri ham petrol stoklarıydı. 2020 Ocak ayından beri gördüğü en düşük seviyeye geriledi. Bu da petrol fiyatının biraz yukarı artmasına sebep oldu. Düşüş 4.489 milyon varil yönünde. Şu anda petrol 75 dolar seviyelerinde, ancak burada da aşırı alım bölgesine gelmiş olabiliriz. 75-50 seviyesine satış gelebilir. Son gelişme de dün Çin'le ilgiliydi. Ülke şirketlerinin ABD'de halka arzına izin vermeye devam edecek. En son Didi'nin ABD'de halka arzı sonrası Çin SPK'sına müdahale gelmiş ve Çin piyasasına satış dalgası başlamıştı. Dün bu sebeple regülatör bir toplantı yaptı ve Çin hisselerinde bundan sonra büyük alışlar ve ETF'lerde de alışlar gördük. Bu tarafa orta ve uzun vadede hala biraz riskli bulunmakla beraber risk alan yatırımcılar için de bir fırsat olabileceğini düşünüyoruz. Kısaca aktaracaklarımız bu kadar bizim piyasalardan. Teşekkür ederiz.
Evet, küresel piyasalara dair gündemi Burcu Kıratlı'dan aldık efendim. Şimdi enflasyon raporundan bahsetmiştik Merkez Bankası. Yılın sonu enflasyon tahminini 1.9 puan yükseltti. Yılın 3. enflasyon raporuydu bu rapor ve Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları vardı. Özellikle yıl sonu enflasyon oranını %14.1 olarak öngördüklerini açıkladı. Yılın son çeyreğinde ise enflasyonun belirgin bir şekilde düşeceğini ifade etti Kavcıoğlu. Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede yalnız kaldığını belirtti.
Enflasyonun 2021 yılı sonunda %14.1 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yıl sonunda ise 7.8'e ve 2023 yıl sonunda da orta vadeli hedef olan %5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi. 2021 yılı tahmini 1,9 puan, 2022 tahmini 0,3 puan arttı. Yılın 3. enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıl sonu gıda enflasyonu tahminini ise 2 puan artışla %15'e yükselttiklerini ifade etti.
Enflasyon bu yaz aylarında başta ithalat fiyatları ve yönetilen, yönlendirilen fiyatlar olmak üzere arz ve talep yönlü çeşitli unsurların etkisiyle oynak bir seyir izleyebilir. Para politikası duruşumuz bu oynaklıkların ana eğilimine yansımasını engelleyebilecek bir sıkılıktadır. Öngörülerimiz enflasyonda kısa vadede gözlenebilecek hareketin geçici olacağını ve enflasyonun yılın son çeyreğinde belirgin şekilde düşeceğini gösteriyor.
Kavcıoğlu sıkı duruşun devam edeceğini, politika faizini enflasyonun üzerinde belirlemeyi sürdüreceklerini dile getirdi.
Politika duruşu enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edecektir.
Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın bu konuda üzerine düşeni yapacağını söyledi. Ancak enflasyonla mücadele konusunda yalnız kaldıklarını ifade etti. Piyasalardaki fiyatlama davranışlarına tepki gösterdi.
%30'un altında bir TL'de değer kaybı var. Yapılan bütün zamlar %30'un üzerinde. Merkez Bankası'nın para politikasıyla bunu tek başına çözebileceği zor gözüküyor. Odalara burada çok büyük görev düşüyor. Onların bu anlamda enflasyon konusunda da biraz daha mücadeleci olması, firmaların bu anlamda daha duyarlı, daha makul oranlarda zamlar yapmalarını özellikle rica ediyoruz.
Merkez Bankası'nın brüt rezervinin 105 milyar dolar seviyesine yükseldiğini söyleyen Kavcıoğlu, yeni swap anlaşmaları konusunda görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Merkez Bankası Başkanı, dijital paralara ilişkin yürütülen çalışmalarda önemli mesafe kat edildiğini ve Eylül ayı gibi pilot uygulamaya başlayacaklarını da dile getirdi. Kavcıoğlu ayrıca göreve geldikten sonra 20 milyar dolar döviz tevdiat hesabının Türk lirasına döndüğünü açıkladı.
Evet, hem bu detayını dinlediğimiz 3. enflasyon raporu hem de geri kalan gündeme dair bir yorum alacağız. Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Atıl Murat bizimle birlikte, konuğumuz kendisi. Hoş geldiniz.
Gözde Hanım, merhabalar, iyi yayınlar.
Merhabalar. Enflasyon raporunu aldık. Buradaki mesajlardan belki biraz bahsetmek lazım. Son çeyrekte enflasyonda bir düşüş bekleniyor. Yine politika faizinin enflasyon üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bir taraftan Kavcıoğlu'nun açıklamaları arasında cari fazla beklentisiyle beraber kurlarda bir geri çekilme öngörüsü vardı. Bununla beraber enflasyonun düşüşüne bir katkı sağlanacağı ifade edildi. Sizin takip ettikleriniz nelerdi enflasyon raporuyla ilgili? Mevcut güncelleme ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
Şimdi sondan başlayayım sorunuza. O cari fazla bekliyor Merkez Bankası yıl sonuna kadar. Ama Başkan Kavcıoğlu hani TL'de istikrar aradıklarını belirtti ama TL'de direkt bir değer kazanımı ifadesini kullanmadı. Zaten Merkez Bankası Başkanı da TL'nin seviyesiyle ilgili yorumlar yapmaz. Yani direkt böyle seviye vermez, kur seviyesi vermez ama ben de o şekilde yorumladım. Yani Başkan Kavcıoğlu'nun yorumlarından ben de onu anladım. Yani biraz Türk lirasında istikrar istiyor Merkez Bankası. Ve eğer yıl sonuna kadar da başkanın söylediği gibi cari fazla verirse Türkiye ekonomisi, bu da döviz kurlarını dengeleme konusunda etkili olacaktır. Malum dış finansman ihtiyacı yüksek, cari fazla veriyoruz büyüdüğümüz zaman. Cari açık veriyoruz, özür dilerim. Yani cari fazla vermek tabii ki Türk lirasını destekleyecektir. Zaten hani şu vurguyu da yaptı kendisi. Yani enflasyonla mücadele konusunda Merkez Bankası'nın yalnız kaldığını söyledi. İşte TL'deki değer kaybı %30 iken dedi yılbaşına göre. Zamlar çok daha yukarılarda dedi. Şimdi mesela şu şekilde bir yanlış anlaşılma da oldu bence orada. Başkan açıklayana kadar. Hani Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele konusunda yalnız bırakıldığını söylerken o ara şöyle bir şöyle yorumlar da geldi. Yani acaba maliye politikası mı, hani sıkı para politikası var, maliye politikası mı çok gevşek, maliye politikası mı destek vermiyor gibi yorumlar da geldi ama orada başkanın belirttiği, vurguladığı nokta özel sektörün, reel sektörün %30'un çok üzerinde zam yapmasıydı. Yani orada eleştiri okları biraz o tarafa yönelikti. Zaten biz şunu görüyoruz. Yani reel sektörün, işte farklı sektörlere baktığımız zaman özellikle güz dönemi için, mesela giyim sektörüne bakıyorum ben gözlerim şimdi. Geçenlerde TOBİ'nin sektör meclisinin bir açıklaması, sektör meclisinden bir açıklama vardı giyimle ilgili. Ve şey döneminde, yeni sezonda %20 artış bekliyorlar. Direkt yani. %20 artış, fiyatlarda artış bekliyorlar. Devam edeyim. Mesela yine notlarımı aldım. Mobilyacılar gene %20 civarında zam yapacaklarını söylüyorlar. Güz dönemi için söylüyorum. Yani yeni sezonla beraber, yani yeni sezon dediğim yıl sonuna kadar. Yine mutfak ürünleri derneği başkanı geçenlerle konuştu. Züccaciyeciler başkanı. %30 ila %50 zam olacağını söylüyor. Gene önümüzdeki aylarda. Şimdi yani hal böyleyken başkan haklı tabii ki. Yani işte TL'deki değer kaybı %30 ama konu zaten şu ana kadar bu reel sektörde ciddi zamlar var. Bir de bunların üzerine %20'ler, %30'lar, %50'ler konuşulurken tabii ki Merkez Bankası enflasyonla mücadele konusunda kendini yalnız hisseder. Yani o açıdan oradaki eleştiri okları bence ona yönelikti. Şimdi biz revizyonlara baktığımız zaman hani %12,2'den %14,1'e yukarı yönlü bir revizyon var. Yıl sonu enflasyon tahmini olarak söylüyorum Merkez Bankası'nın. Bunun zaten ağırlığı TL cinsi ithal fiyatlardan geliyor. Yani o %1,9'luk yukarı yönlü revizyonun %0,8'i TL cinsi ithal fiyatlardan gelmiş. İşte çıktı açığından ufak bir katkı var. Gıda fiyatlarından var yukarı yönlü revizyonda. Ama burada TL cinsi ithal fiyatlara Merkez Bankası çok vurgu yapıyor. Zaten işte hani az önce de söylediğim gibi Başkan Kavcıoğlu'nun TL'deki değer kaybı %30 iken yapılan zamlar %30'un çok üzerinde demesi de Merkez Bankası'nın TL'deki değer kaybından rahatsız olduğunun bir göstergesi ve TL'de Merkez Bankası önümüzdeki dönemde Türk lirasında bence istikrar istiyor.
Evet. Peki bu swap anlaşmaları ile ilgili de mesela yakında yeni swap anlaşmaları açıklayacağız diye bir ifade kullandı Kavcıoğlu. Bu süreçte pandemi sürecinde özellikle gerçekleştirilen anlaşmalar, yine planlanan anlaşmalarla ilgili ne düşünüyorsunuz?
Yani şimdi bundan sonra bu swap anlaşmaları hikayesi uzun süredir devam ediyor. Zaten Çin Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası ile yaptığımız anlaşmalar var. Şu an hangi merkez bankalarıyla görüşüyor bilmiyoruz tabii ki. Öyle bir sızma yok ama ben eğer öyle bir swap anlaşması yapılırsa başka merkez bankalarıyla olumlu olacağını düşünüyorum. Şimdi şöyle düşünelim. Bugün başkanın verdiği sinyal şu. Yıl sonuna kadar, bu yıl yıl sonuna kadar cari fazla vereceğiz dedi. Pozitif. Bir swap anlaşması gelirse başka bir merkez bankası, yabancı merkez bankasıyla bu da pozitif olur. Bir de çok önemlidir. Mesela kısa vadeli borçlarda revizyona gideceğiz ve önümüzdeki günlerde açıklayacağız dedi onu. Bu şu demek. Demek ki kısa vadeli borçlarda revizyona gitmesi demek Merkez Bankası'nın açıklayacağı, yani Türkiye'nin genel olarak kısa vadeli borçlarında. Kısa vadeli borçların azalması Ve rezervlere oradan bir katkı gelmesi demek. Kısa vadede borçlar azaldığı zaman rezervler otomatik olarak artar. Yani orada revizyona gidilmesi, yıl sonuna kadar Türkiye ekonomisinin muhtemel şekilde cari fazla vermesi ve sizin de sorunuza belirttiğiniz gibi yani bir merkez bankası ya da swap anlaşmasının olması TL'deki istikrarı destekler diye düşünüyorum yıl sonuna kadar. Hani bir kez daha vurgulayayım, zaten merkez bankasının da istediği görünen o ki Türk lirasında istikrar.
Evet. Bugün açıklanan verilerden devam edecek olursak ekonomik güven endeksi var. Mesela Temmuz ayı için gelen rakama baktığımızda %2,3'lük bir artış görüyoruz. Yani 100 değerinin üzerine yeniden çıkma durumu söz konusu sanıyorum ki 2018'di en son bu noktaları gördüğümüz yer. Nasıl bir normalizasyon bekleniyor burada? Bekleniyor mu yahut aynı hızda artmaya devam mı edecek konu fiyatları?
Satışla ilgili üretimin harekete geçmesini bekliyoruz. Yani üretim geldiğinde bu stok yenilenip tazelendiğinde fiyatların biraz daha dengeleneceğini, bir tık belki daha yükselecek ama daha sonra dengeleneceğini düşünüyoruz. Çünkü üretim maliyetleri de çok arttı. Demir fiyatları %110 arttı. Hı. Beton fiyatları keza %100'ün üzerinde, yani 1,5 kata yakın fiyatlarda arttı. Bu da maliyetlerin çok yükseldiğini bize anlatıyor zaten. Bu perspektiften bakarsak yani üretim tekrar faaliyete geçtiğinde fiyatların daha da dengeleneceğini düşünüyoruz ama üretimde de bakış açısı değişti aslında bir yandan da. Bunu pandemi boyunca da sizlerle de yaptığımız görüşmelerde de konuştuk. Bu ihtiyaçların farklılaştığı bir döneme girdik pandemiyle beraber. İşte müstakil konutlara talep artışı arttı. Onun dışında balkonu olan konutlara bir kere 1 artı 1, 1 artı 0, 2 artı 1 gibi konutlar üretilirdi eskiden. Çünkü en fazla bu arada stok şu an orada. Yani Esenyurt, Beylikdüzü tarafına İstanbul'dan örnek verecek olursak o taraflara gittiğinizde 2 artı 1 konutlar, 1 artı 1 ve 1 artı 0 konutlar 300 bin bandında seyrediyorlar. Ama bir anda 3 artı 1'e geçiyorsunuz 600 bin lira, 700 bin lira, 800 bin lira çıkıyor ortam İstanbul ortalamasında. Bu da demek oluyor ki aslında eğilim artık daha büyük tip konutlara kaymış durumda. Talep oralarda. Ondan dolayı fiyat artışı da orada daha çok yüksek gözlemleniyor. Üretimin de aslında bunu yöne kayması gerekiyor. Artık 3 artı 1, 4 artı 1 ve 5 artı 1 belki ekstrem bir konut tipi olsa da belki oralara bile gidecek şekilde üretimin kayması gerekiyor. Bunlar geldikçe bu piyasanın da yavaş yavaş oturacağını söyleyebiliriz zaten.
Yani dünya minimalizme giderken biraz daha böyle işte tiny house'lar, işte küp yaşam alanları, evet, evler konuşulurken pandeminin getirdiği, doğru, şey daha ferah, daha geniş yaşam alanlarına dönüşmüş durumda. Peki bu dönüşüm daha fazla hangi illerde gözlemleniyor? Yani il bazında değişiklikler en fazla nerelerde dikkat çekiyor?
Tabii. Yani aslında tiny house'u da biraz açmak lazım. Tiny house'daki ihtiyaçları dediğinizden biraz örtüşüyor. Yine işte bir müstakil yaşam tarzı, bahçesi olsun, bir ferah bir alanım olsuna yine hitap eden bir yaklaşım. Büyüklük de biraz bundan eşdeğer gidiyor. Yani şehirde yaşayacaksam da büyük konut olsun. Buna az önce söylediğiniz sorunun cevabını da ekleyeyim. Aslında bunu da destekten tepti. Şimdi en fazla konut artışının yaşandığı yerler hala Aydın, Muğla, Antalya. Artık İzmir'de biraz doygunluğa da ulaşmış durumda. Bu Çeşme vesaire bir dönem biliyorsunuz çok aslında pandemiden önce bile çok ciddi bir yükseliş eğilisindeydi. Artık oralar nispeten doygunluğa ulaştı. Şu an işte Aydın, Muğla, Antalya gibi bölgeler daha fazla artış eğilimi gösteriyor ki bunlar %60 seviyelerinde. Hani %55-60 aralığındaki artışlar. Biraz daha baktığımızda aslında daha küçük konut stoğuna sahipken doğu illerde de artışları gözlemliyoruz. İşte Batman, Şanlıurfa gibi yerlerde de %40'larda, %30'larda artışlar devam ediyor. Bunlar hani çok daha az konut stoğuna sahip olduğundan dolayı dikkat edilmiyor ama derinlemesi incelediğimizde aslında burada da bir işaret bize söz konusu. Bir yandan da memlekete dönüş, geri dönüş göçü başladığına da bir sinyal olabilir bunlar. Bu nedenle oralarda da bir artış var diyebiliriz.
Peki bu şimdi kredili satışlarda bir yavaşlama var ya, orada önümüzdeki süreçte nasıl bir beklenti var? Yani yılın geri kalanındaki beklentiler nasıl şekilleniyor?
Açıkçası bütün gayrimenkul piyasası bunun düşmesini bekliyor. Yani evet, krediler düşse de her piyasa hareketlense herkes bir ümitle, alıcılar da bunu bekliyor bu arada. Çünkü satıcılar artık bir doygunluğa, size de bahsettiğim gibi doygunluğa ulaştı. Yani artık 500 bin liralık, 600 bin liralık krediler 1,5-2 bin liralara çıktı, 2,5 bin liralara çıktı, 3'e çıkamıyor. Yani herkes bekliyor. Evet. Bir faiz düşecek belki, bununla beraber biz ev alırız gibi beklenti var. Ama bunun da yaşadığımız ekonomik şartlarda nasıl gerçek karşılık bulacağını kestirmek çok güç. Yani enflasyon bugün açıklandı, biliyorsunuz. Bu para bu kadar pahalanmış, daha doğrusu para böyle bir hale gelmişken konut fiyatlarında faiz düşüşünü beklemek de biraz bir nebze de olsa hayal olabilir diyebiliriz ekonomik açıdan baktığımızda. Ama bütün piyasanın da buna ihtiyacı olduğunu ve beklentisi olduğunu da söyleyebiliriz artık.
Peki konut sektörünü, yani sektörel anlamda değerlendirecek olursak eğer, bu pandemi süreci ve sonrası ile ilgili beklentiler anlamında neler söylenebilir sizce?
Üretimin artışı ile beraber bir fiyatlarda biraz daha nispeten durgunluk bekleniyor demiştik. Evet. Bu kiralamalarda biraz daha değişen bir senaryo sahip. Kiralamalar çünkü ihtiyaçtan daha çok yapılan bir piyasaya sahip. Hani satın alma yine yatırım ama aksatlı da yapılsa da kiralama tamamen ihtiyaçtan ortaya çıkıyor. Ondan dolayı daha büyük fırsatlar var aslında bu ev sahipleri için, yatırımcılar için. Şu an eskiden işte 5 bin liraya, 7 bin liraya, 6 bin liraya kiralanacak evler şu an 9 bin liraya, 10 bin liraya kiralanıyor ki bence olmaması evet. gereken rakamlar ama ne yazık ki adam ihtiyaçtan dolayı yapıyor. Bu piyasanın da nasıl bir sonuca gideceğini açıkçası kestirmek güç. Ama satış piyasasında özellikle konuttan bahsediyorsak eğer bir müddet sonra üretimin de artışıyla beraber daha da stabil bir pozisyona geçeceğini düşünebiliriz. Bu ekstrem yukarı doğru çıkan eğrinin artık yavaş yavaş yumuşadığını, bu agresif bir şekilde fiyat artışlarının çok da yaşanmayacağını ben söyleyebilirim.
Kiralamalarda da benzer bir stabilizasyon yahut düşüş eğilimi beklentisi var mı?
Şu an ne yazık ki yok. Hani şu an onu kestiremiyoruz. Biraz bu piyasayı geriden takip eden bir piyasa, başta söylediğim gibi kiralama. Birkaç ay içerisinde bunun da netliği kazanacağını düşünüyorum. Özellikle bu üniversitelerin de kiralama sezonu geldi çünkü. Ağustos, Eylül, Ekim kiralamaların çok yoğun olduğu aylardır. Ve bu ayların da biraz sonrasında nelerin gerçekleşeceğini daha rahat söyleyebiliriz. Önümüzde bizi nelerin beklediğini. Ama şu an için artış eğilimi kiralarda ne yazık ki hala devam ediyor.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.
Sağ olun efendim. Evet, Endeksa CEO'su Görkem Öğüt bizimle birlikteydi. Konut tarafını konuştuk. Bir taraftan da salgının tedarik zincirini aksatması nedeniyle küresel ticarette Noel hazırlığı bu yıl biraz daha erken başladığı haliyle rafların boş kalmasını istemeyen alıcılar siparişleri öne çekmiş durumda. Bu durum elbette navlun fiyatlarını da artıracak deniyor. İzleyelim.
Küresel ticarette navlun endişeleri artıyor. Konteyner piyasasında yeni bir kriz bekleniyor. Salgının tedarik zincirinde yol açtığı aksamalar nedeniyle geçen yıl küresel alıcılar rafları dolduramamıştı. Aynı sorunun yaşanmaması için Noel siparişleri öne çekildi. Normalde Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Noel yüklemeleri Eylül ve Ekim aylarında yoğunlaşırken bu yıl yüklemeler Ağustos ayında başlıyor. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre Noel dönemine hazırlık amacıyla küresel ticarette başta hediyelik eşya olmak üzere makyaj malzemeleri, kırtasiye ürünleri, ev eşyaları, yılbaşı ağacı ve tekstil ürünleri siparişlerinde artış yaşanıyor. Beklenen talep artışı konteyner operatörlerini de gemi ve ekipman yatırımı konusunda harekete geçirdi. Dünya devi Maersk özellikle Transpasifik hattına ekstra gemiler koymaya başladı. Artan talebin deniz yolunda yeni bir konteyner krizine yol açmasından endişe ediliyor. Navlun fiyatlarının da artış trendine girmesi öngörülüyor. Son 1,5 yılda %300'den fazla artan 40'lık konteyner navlunu Uzak Doğu Avrupa hattında 15 bin dolara aştı. Türkiye'nin içinde bulunduğu Uzak Doğu Doğu Akdeniz hattında da navlun 14 bin dolara dayandı. Diğer yandan Çin Amerika Birleşik Devletleri navlunu da 15 bin doların üzerine çıktı. Navlundaki artış nedeniyle Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği, Türk ithalatçısına Avrupa'dan karayoluyla ithalat yapmasını tavsiye etti. Konteyner piyasasında dünya genelinde vakaların seyri belirleyici olacak.
Devletin pandemi döneminde 8 milyon kişiye kısa çalışma ve nakdi ücret işsizlik ödeneği ödemesi yapıldığına dair haberleri paylaşıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu kapsamda toplam 57 milyar lira ödeme yapıldığını ifade etti. Detaylarını izliyoruz.
Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği kapsamında 8 milyon kişiye ödeme yapıldı. Rakamları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Bilgin, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği kapsamında pandemi dönemi boyunca 8 milyon kişi için toplam 57 milyar lira ödeme yapıldı dedi. Bakan Bilgin, salgın sürecinde daha fazla işletmenin başvurabilmesi ve daha çok çalışanın yararlanabilmesi amacıyla kısa çalışma ödeneğinin şartlarının esnetildiğini hatırlattı. Mart 2020-Haziran 2021 döneminde 506.624 firmadaki 3.7 milyon çalışanın kısa çalışma ödeneğinden faydalandığını bildirdi. Pandemi dönemi boyunca toplam 36 milyar lira ödeme yapıldı diye konuştu. İşten çıkarma yasağı süresince ücretsiz izne ayrılan ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan 3.1 milyon çalışana ise nakdi ücret desteği uygulaması kapsamında 13.9 milyar lira ödeme yapıldı. Bu dönemde işini kaybeden vatandaşsa işsizlik ödeneğiyle desteklendi. Bu kapsamda 1.1 milyon kişi için 6.4 milyar lira ödeme yapıldı.
Şirket haberleriyle devam ediyoruz.
Akbank yılın ilk yarısına ilişkin finansal faaliyet sonuçlarını açıkladı. Bankanın ikinci çeyrek net karı 2.10 milyar lira oldu. Yılın ilk yarısında 1 milyar 466 milyon lira vergi karşılığı ayıran bankanın 6 aylık konsolide net karı 4.1 milyar lira oldu. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil bu dönemde ekonomiye sağlanan kredi desteğinin 307 milyarı nakdi olmak üzere toplam 373 milyar lira seviyesine ulaştığını açıkladı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Sürat Kargo ve Sürat Lojistik ihalesinin yapıldığını duyurdu. İhaleye en yüksek teklifin 335,5 milyon lirayla muhammen bedenin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi. Kurum ihaleye 4 firmanın katıldığını açıkladı. Sabancı Topluluğu 2020 Sürdürülebilirlik raporunu açıkladı. Buna göre kurumun sürdürülebilir alanlarda yaptığı yatırım, Ar-Ge ve harcamaların toplam büyüklüğü 287 milyon lira oldu. Sürdürülebilirlik odaklı Ar-Ge faaliyetlerinin toplam Ar-Ge içindeki payı ise %44'e ulaştı. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, sürdürülebilirliğin her zaman Sabancı topluluğunun en büyük önceliklerinden biri olduğunu ifade etti. Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda yer alan adımların hepimiz için yol gösterici olacağına inanıyoruz dedi. Çalık Holding şirketlerinden Çalık Enerji 150 milyon lira tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi. Söz konusu ihraç Çalık Enerji'nin 3. ihracı oldu. Çalık Enerji aynı tutardaki ilk iki ihracının itfasını 2017 ve 2019'da gerçekleştirmişti. Oyak Grubu iştiraki Ektaş, tohum ve tohum ıslahı üretimi yapan Agriventis'te veteriner tıbbi ürünleri üretimi yapan Arma ilacı bünyesine kattığını açıkladı. Agriventis'in %51'ini 28 milyon lira, Arma ilacında tamamının 92 milyon lira bedel karşılığında satın alındığı açıklandı.
Şirket haberlerini izledik. Yaklaşık olarak bir saat boyunca paraya yön veren haberlerle ve değerlendirmelerle karşınızdaydık. Burada noktalayacağız. Saatler 17'yi gösterdiğinde yatırım günlüğüyle yeniden karşınızda olacağız. Ama o zamana kadar görüşmek üzere.
Podcast dinle.